Her türlü zorluk ve tehlikeye rağmen Sivas Kongresi, ikinci yazı. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919'da açılır ve Mustafa Kemal Paşa başkan seçilir. Birkaç gün sonra Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla akşam sohbettedir ve şöyle der. Her şey bize gösteriyor ve anlatıyor ki İstanbul'daki devlet ve siyaset adamları vatanın kurtuluşunu tek ümit halinde Amerikan mandası fikrinin kabule bağlı görüyorlar. Onlar bizi 3-5 adamın bir araya gelip hayal peşinde koşması kabiliğinden kimseler farz ediyorlar ve gafletlerinin derecesini bir türlü ölçemiyorlar. İstanbul'dakiler gerçekten gaflet içindedirler. Bu Sivas Valisi Reşit Paşa'nın Dahiliye Nazırı Adil Bey'e çektiği telgrafta da açıkça görülmektedir. Şöyle yazmıştır vali. Verdiğiniz emir Ali Galip Bey'in üzerine aldığı vazife doğrusu şaşkınlık ve hayretime sebep oldu. Maksadınız Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'i tutmak ve kongreyi dağıtmak ise buna imkan olmadığını evvelce arz etmiştim. Ağustos 1919 günlerinde İstanbul'da çeşitli partiler Amerikan heyetine verilmek üzere bazı kararlar alırlar. Birinci maddesi Ermenilere Doğu Anadolu'dan toprak vermektir. Bu ve benzer maddeler temsil heyetinde üzüntü yaratmış ve esefle karşılanmıştır. Halide Edip'ten gelen mektupta Amerika mandasının kötünün en az zararlısı olarak görüyoruz. Amerika'nın yönetim mekanizması dinsiz ve milliyetsizdir. O çok uyumlu, çeşitli ırk ve mezhepten insanları ve kaynaşmış bir biçimde bir arada tutmanın yolunu biliyor. Benzer ifadeleriyle doludur. Sık sık en önemli kaynaktan haber aldım sözlerini kullanan Halide Edip, belli ki yol gösterme gayretinde ve görevindedir. Atatürk Nutuk'ta kongrenin ilk üç günü iddiatçı olmadığımızı doğrulamak için yemin etmek gereğiyle, yemin formülü hazırlamakla, padişaha dilekçe yazmakla, gelen telgrafları yanıtlamakla ve kongre siyasetle uğraşacak mı uğraşmayacak mı tartışmalarıyla geçti der. Asıl amaca dördüncü gün değinilir. Erzurum Kongres tüzüğünün içeriği görüşülüp sonuçlandırılır. Yapılan değişiklikler neticesinde cemiyetin adı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olur. Temsil heyeti bütün vatanı temsil edecektir. Her türlü işgal ve müdahaleye karşı birlikte savunma yapılacak ve direnilecektir. Dördüncü madde ise tartışmalara neden olur. Konu Osmanlı hükümetinin yabancı devletlerin baskısı nedeniyle buraları yani doğu illerini bırakması, ilgilenmemesi konusu ve yapılması gerekenlerdir. Yapılan değişiklikle buraları ifadesi ülkemizin herhangi bir parçasını bırakmak ve ilgilenmemek olarak değiştirilir. Atatürk Nutuk'ta kongre sırasında manda konusuyla ilgili yapılan görüşmeleri de ayrıntılı olarak anlatır ve der ki, efendiler çok uzun ve tartışmalı devam eden bu manda görüşmesi manda taraftarlarını susturacak orta yollu bir çareyle son buldu. İlginçtir ki çareyi öneren Amerika'nın yardımını kabul etmeye mecburuz diyen Rauf Bey'dir. Çare şudur, Amerika Kongresi'nden ülkemizi inceleyecek ve gerçeği görecek bir heyeti davet etmek. Bu öneri kabul edilir ve bir mektup da asla hazırlanır. Nutuk'ta mektubun gönderilip gönderilmediğini çok iyi hatırlamadığını söyleyen Atatürk şöyle der, kaldı ki ben bu mektuba özel olarak önem vermiş değildim. Sivas Kongresi 11 Eylül'de sonlanır. İstanbul'dakileri biçareler olarak niteleyen Mustafa Kemal Paşa, kongrenin 5. umumi toplantısında Ali Galip'in faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunmuştur. İstanbul hükümetinin amacı Sivas Kongresi'ni sonuçsuz bırakmaktır. Bu nedenle Harput Valisi Ali Galip, yanında İngiliz binbaşı Mr. Noble, Bedirhanlılardan Kamran, Celadet, Cemil Beyler ve Kürt atlıları alarak Malatya'ya gelir. Dahiliye Nazırı'nın talimatına göre Ali Galip ve yanındakiler Sivas'a ansızın ulaşmalı, vali ve komutanlığı ele almalı ve hemen işe başlamalıdırlar. Gelen bilgiler üzerine Mustafa Kemal Paşa Malatya ve diğer bölgelere gereken emirleri verir. Ali Galip 9 Eylül gecesini hükümet dairesinde geçirir. Ertesi gün veznedarın odasındaki kasayı açarlar, 6000 lirayı sayarak bir kenara ayırırlar. Kasaya konmak üzere bir de senet yazarlar. Senette Mustafa Kemal Paşa ve adamlarının tepelenmesi harcamalarına karşılık olmak üzere ilgili emre uygun olarak 6000 lira alınmıştır. 10 Eylül 1919 Halil Rami Ali Galip diye yazmaktadır. O sırada İlyas Bey Birliği Malatya'ya yaklaşmaktadır. Bunun üzerine süvari alay komutanı ve subaylar Mutasarrıf Ali Bey'in evini sararlar. Bu bilgi hükümet dairesine ulaşınca vali, mutasarrıf ve arkadaşları korku ve telaş içinde parayı ve senedi bırakarak atlarına binip kaçarlar. Mustafa Kemal Paşa için en önemli sorun her türlü zorluk ve tehlikelere rağmen Sivas Kongresi'nin sonuca ulaşan kararlarla görüşmelerini bir an önce tamamlamış olmak ve bu kararları ülkede uygulamaya girişmektir. Bu nedenle sinirlere gerginlik verecek nitelikteki haberleri kongre heyetine olduğu gibi sunmaz. Nutuk'ta tüm ayrıntılarına yer verdiği Ali Galip sorununu anlatırken ölçülü bir dil kullanmayı tercih etmiştim diyecektir. Ancak vatana ihanet etmenin, yabancılarla birleşerek yapılan alçaklıkların millette bulacağı karşılığı anlatmak lazımdır. Ali Galip'in girişimini ve İstanbul hükümetinin bayağılığını tarihe not düşmek lazımdır. Mustafa Kemal Paşa kongrenin sonlandığı gün bir telgrafta Daire Nazırı Adil Bey'e çeker. İbret dolu bu telgrafı besmeleyi paravan yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna sataşan Osmanlı torunları ya da Osmanlı'ya yükünenler okumuş mudur bilemeyiz. Ancak biz yazımızı metni paylaşarak bitireceğiz. Alçaklar, caniler, düşmanlarla millet aleyhinde haincesine tertiplerde bulunuyorsunuz. Milletin kudret ve iradesini takdirden aciz olduğunuza şüphe etmiyordum. Fakat vatan ve millete karşı haincesine ve bıçaklarcasına harekette bulunacağınıza inanmak istemiyordum. Aklınızı başınıza toplayın. Galip Bey ve yandaşları gibi akılsızların ahmakça olan boş vaatlerine kapılarak ve Mr. Noble gibi milletimiz ve vatanımız için zararlı olan yabancılara vicdanını satarak yaptığınız alçaklıkların milletçe tatbik olunacak mesuliyetini göz önünde tutunuz. Güvendiğiniz kişiler ve kuvvetin akıbetini öğrendiğiniz zaman kendi akıbetinizle mukayeseyi unutmayınız. Sivas Kongresi'nin 102. yılı kutlu olsun. Yazan ve derleyen Canan Mutezaoğlu.